Ayrım 6. Adam, Yılmaz Özdil, sayfa 63. Osman, milli futbolculara yenilmesinler diye 3 milyon lira prim verdiler, gene olmadı. Halbuki bu iş parayla olsaydı, Suudi Arabistan'ın devamlı Dünya Kupası'nı kazanması gerekirdi. Çünkü parayla olmuyor, ruhla oluyor. Ve zannettiğiniz gibi ayakla da oynanmıyor aslında, yürekle oynanıyor. İsmail Temiz, bordo bereliydi. Bingöl'de mayına bastı, sol bacağı dizden gitti. Ali Budak, Şırnak'ta mayına bastı, sağ bacağı dizden gitti. Nurettin Balkaya, Şırnak'ta mayına bastı, sol bacağı yok. Mehmet Mutlu Kalak, o da gazi. Fatih Karakuş, yüksek gerilim hattına dokundu, sol kolu yok. Selim Karadağ, doğuştan sağ kolu yok. Furkan Arslan, kıyma makinesine kaptırdı, sağ dirsekten itibaren yok. Rahmi Özcan, sağ bacağı doğuştan 30 santim kısaydı, 12 defa ameliyat oldu, neticede dizden kestiler. Barış Telli, henüz 4 yaşındayken trafik kazası, sağ bacağı gitti. Fatih Şentürk, motosiklet merakı, sol bacağı gitti. Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözaçık, Serkan Dereli, doğuştan birer bacakları yok. Osman Çakmak, Karakış, sabahın 5'i, Besta Vadisi'ni yoğun sis kaplamıştı, göz gözü görmüyordu. Üstüne bardaktan boşanırcasına sağanak başladı. Termal kameralar çalışmıyordu. Mayına bastı. Sol bacağı diz altından koptu. Şırnak, Diyarbakır, oradan Gata'ya götürdüler. Ameliyat üstüne ameliyat. 10 sene kardeşim, 10 sene sürdü tedavisi. Bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt geldi rehabilitasyon merkezine. Gazilerle sohbet ediyordu. Osman öne çıkıp, "Komutanım, ben iyileştim, gene bölgeye gitmek istiyorum," deyince ilk kez orada duydu. Vatana hizmet illa vuruşarak olmaz. Vatana hizmete devam etmek istiyorsan futbol oyna oğlum. Ay yıldızlı formayı o şekilde taşı, dedi komutan. Evet, Türkiye'nin ampute milli futbol takımı bu. Ve Dünya Kupası'nda 3. oldular. Hem de ne zaman oldular biliyor musunuz? 3 gün önce. Eli ayağı tutanların Romanya ile Macaristan'a yenildikleri geçen hafta sonunda oldular. Rusya'da düzenlendi 2012 Ampute Dünya Kupası. Ampute futbolda seri başı kabul edilen İngiltere, Japonya, Gana, Ukrayna, Polonya gibi 12 ülke katıldı. Yarı finalde Rusya'ya yenildik, üçüncülük maçında Arjantin'i devirdik. Macaristan rezaletinden bir gece önce pazartesi akşamı Atatürk Havalimanı'na indiler. Sanıyorlardı ki yabancı futbolcuları karşılayıp omuzlarına almak için yarışan vatandaşlarımız orada olacak, çiçekler verilecek, Türkiye sizinle gurur duyuyor diye tezahürat yapılacak, alkışlanacak. Kimse yoktu. Ne Futbol Federasyonu, ne Bedensel Engelliler Federasyonu, ne bir siyasi parti temsilcisi, ne de vatandaş. Hiç kimse yoktu. Allah'tan hostesler filan çırpındı. O sırada seyahat için uçak bekleyen Müslüm Gürses'i yakalayıp getirdiler. Müslüm Baba memleket adına hepsini tek tek tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sordum, başbakan veya spor bakanı telefon etti mi diye. Yok. Şeytan diyor, Alex'e tweet at, bu çocuklar göğsümüzü kabarttı diye adım gibi eminim, hiç olmazsa Alex telefon ederdi. Milli futbolculara 3 milyon lira prim verdiler, gene olmadı. Ampute milli takımına Dünya Kupası'na gitmeden önce kamp için 250'şer lira harcırah vereceklerdi güya. O bile hesaplarına yatmadı hala. Osman Çakmak, 1977'de Tokat Zile'nin Narlıkışla köyünde dünyaya geldi. Şırnak da bacağını kaybetti. Zile, Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Ampute milli takımı formasıyla Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 3 defa dünya üçüncülüğü kazandı. 2015'te Mehmetçik Vakfı'nın tanıtım yüzü oldu. İçindeki çocuğu kaybetmedi sloganıyla reklamlarında oynadı. Kurban Bayramı'nda bağışları adeta katladı. Osman, Roketsan'da çalışıyor, evli ve 3 çocuk babası. Ümit, basının bu dönemde iyi bir sınav verdiği söylenemez. Meslektaşları hapisteyken Dolmabahçe Sarayı'nda basın özgürlüğü gecesi tertipleyip fonda ince müzik eşliğinde Avanta viski yudumlayarak limon sosunda hıyar yemeleriyle hatırlanacaklar. İstisnaları tenzih ederim. Sansüre gerek bırakmayıp otosansürün feriştahını uygulayan, bildiğini yazarak değil bildiğini yazmayarak kazanan, halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek yerine ninni söyleyen, tirajlar çakılırken manşetlerde havai fişekler patlatan, ekranlarda pembe tablo çizenler topluluğu olarak anılacaklar. Sermayenin bu dönemde iyi bir sınav verdiği söylenemez. Çocuklarının geleceğini, parayı balyaladıkları memleketimizde değil, el alemin memleketlerinde gören, yurttaşların özgürlüğü her alanda kısıtlanırken, beşer metrelik duvarlar arkasındaki villalarında huzurla yaşayabileceklerini zanneden, yarın öbür gün bu dönemin hesabı kitabı yapıldığında, susma sustukça sıra sana geleceği sıra kendisine gelene kadar kavrayamayanlar olarak anılacaklar. Sendikalar hakeza. Maalesef sarı basından bile daha cart sarı olarak hatırlanacaklar. Sanat camiasının da bir elin parmakları kadarı hariç bu dönemde iyi bir sınav verdiği söylenemez. Sanat dediğin ister transatlantik ol, ister filika, iskeleden halatları koparıp attığın an başlar. Çünkü özüne, ruhuna, mantığına aykırıdır bağımlı olmak. Duba olarak anılacaklar. Akademik çevrelerin bu dönemde iyi bir sınav verdiği söylenemez. Lifli gıdalar, pilatesin faydaları, buzulları eriyen kutup ayıları gibi kokmaz bulaşmaz mevzularda adeta papağan misali şakıyan, susmak bilmeyen profesörlerimiz. ÖSYM rezaletleri, çağ dışı eğitim, Mehmet Haberal, Fatih Hilmioğlu, dövülen, tutuklanan üniversite öğrencilerinde dut yemiş bülbül olarak hatırlanacaklar. Ve aynı dönemde aynı basınç uygulandı. Baro metre ölçtü. İstanbul ve Ankara Barosu'nun avukatları, evrensel ilkelerine ve onurlarına sahip çıkan, susmayan, direnen, bireyi kul olmaktan kurtaran hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve demokrasi mücadelesinde tırsmayıp, toplu halde açıkça tavır koyan, alnı açık, başı dik kalmayı başaran tek meslek grubu olarak hatırlanacak. Yazın bir kenara, korku bulaşıcıdır. Cesaret de öyle. Baro seçimleri milattır. Ümit Kocasakal 1966'da Köln'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2010'da İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. 2012 ve 2014'te tekrar seçildi. AKP'nin toplumu baskıyla ezdiği dönemde, Ergenekon balyoz gibi iftira süreçlerinde adeta hukuk kahramanı haline geldi. Herhangi bir partinin değil, Kemalizmin savunucusu, sözcüsü oldu. İstanbul Barosu'nun yürekli duruşu hem diğer barolara hem de yurttaşlara cesaret verdi, güven verdi. Hiçbir makam ve kişi vazgeçilmez değildir, olmamalıdır dedi. 2016 Eylül ayı itibariyle İstanbul Barosu Başkanlığı'na tekrar aday olmayacağını açıkladı. Berkant. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek filan ama... Hiç merak ettiniz mi, şehirde değil, kerpiçhaneli köyde dünyaya gelen Berkant, ortaokuldayken piyano çalmayı nereden biliyordu? 74 yaşında rahmetli oldu. T-65 sene evvel ilkokuldayken, memleketin %90'ında radyo bile yokken, mızıka ve akordiyon çalmayı kimden öğrenmişti? Henüz 14 yaşındayken Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole şarkılarından oluşan repertuara nasıl sahip olabilmişti? Dedim ya, 1938'de köyde dünyaya gelen çocuk. 18 yaşındayken orkestra kurmayı hangi vizyonla akıl etmişti? Saksafon çalmayı? Çünkü babası Hasan Akgürge'nin köy enstitülerindeki görevi nedeniyle Ankara'nın Hasanoğlan köyünde dünyaya gelmiş, ilkokula Hasanoğlan köy enstitüsünde başlamış, babasının tayini gereği Bilecik'e, Denizli'ye gitmiş ama ailesi tarafından hep köy enstitüsü ruhuyla büyütülmüştü. Berkant'ın temel eğitimini aldığı Hasanoğlan köy enstitüsünde tarih derslerini Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, zooteknik derslerini Profesör Selahattin Batu, ekonomi derslerini Profesör Muhlis Ete, kültür edebiyat derslerini Sebahattin Eyüboğlu, ziraat derslerini Profesör Kazım Köylü, coğrafya derslerini Profesör Ferruh Sanır veriyordu. Peki ya müzik derslerini? Aşık Veysel ve Ruhi Su. Ankara Konservatuvarı'nın saygın ustaları klasik müzik öğretiyordu. 1945 senesinde Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün enstrüman demirbaşı şöyleydi: 259 mandolin, 55 keman, 37 bağlama, 8 akordiyon, 3 piyano, 3 davul, 1 metronom, 1 pikap. Harika çocuklar Sunakan ve İdil Biret, enstitüye misafir getiriliyor, köy çocuklarını teşvik için yaşıtlarından keman ve piyano dinletiliyordu. Aşık Veysel ve Ruhi Su ise saz çalmasını öğretiyordu. Benim canım Veysel'im, enstitü bahçesine kiraz fidanı dikmiş, seneler sonra ziyaret edip kollarını açarak kiraz ağacına sarılmış, nasıl boy verdiğini hissetmişti. Resim yapıyorlar, voleybol oynuyorlardı. Sinema salonu vardı, tiyatro salonu vardı. Bedri Rahmi Eyüpoğlu bir hatırasını şöyle anlatmıştı: Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gitmiştik. Okulun hayvanlarını barındıran ahırda bir çocuk gördüm. Gece nöbeti ona düşmüş, elinde kitap vardı, dalmıştı. Shakespeare okuyordu. Okuduğunu nasıl kavradığını ertesi gün oynadıkları piyeste gördük. Mozart, Vivaldi, Beethoven dinliyorlar. Gorki, Tolstoy, Zola okuyorlardı. Molière'in Kibarlık Budalası'nı, Sofokles'in Kral Oidipus'unu, Gogol'ün Müfettişini sahneliyorlardı. Mesela bir mezuniyet töreni programı sırasıyla şöyleydi: İstiklal Marşı, Bağlama Konseri, Türküler, Mandolin Konseri, Şiirler, Keman Konseri, Piyano Konseri, Koro, Anton Çehov'un Bir Evlenme Teklifi, Diploma Takdimi, Topluca Zeybek. Tüm zamanların gelmiş geçmiş en şöhretli şarkısı Samanyolu'nu ölümsüzleştiren, dededen toruna nesiller boyu adeta marş gibi ezberleten Berkant, işte bu ruhun Türkiye'ye armağanıydı. İşin ekstra enteresan tarafı, romantizm tarihimizin en önemli şarkısının adı Samanyolu ama şarkının içinde tek kelime Samanyolu geçmiyor. Tıpkı eğitim-öğretim tarihimizin en önemli parçası köy enstitülerinin dört dörtlük olduğu söylenen imamlı tarikatlı eğitim sistemimizin içinde geçmemesi gibi. Özetle, Samanyolu dediğin, görmek isteyene, Görmek istemeyene teleskop versen hikaye. Berkant. Tam adı Berkant Akgürgen'di. İlk kez 1957'de Ankara'da bir düğün salonunda Üstün Poyrazoğlu Orkestrası ile sahneye çıktı. İlk planı 1965'te yaptı. 1967'de söylediği Samanyolu'yla efsane haline geldi. Sözlerini Teoman Alpay'ın yazdığı, bestesini Metin Bükey'in yaptığı Samanyolu, 1968'de 100 binin üzerinde satarak o dönemin rekorunu kırdı, nesilden nesile ezbere bilinen ender şarkılardan biri oldu. Şarkıcılığının yanı sıra beste yapan, söz yazan, uyarlama yapan Berkant, 2012'de vefat etti, Karacaahmet'e defnedildi. Neşet. Hep dinledik onu. Ama türkülerini dinledik. Ne dediğine kulak vermedik. Sözlerini dinlemedik. Senelerce kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum, eyvah diye haykırdı. İktidar tercihlerimizin nakaratını bundan daha güzel özetleyen var mıydı? Dane dane benleri var yüzünde. Dünyada yardan tatlı var mı olayı bilirsin. Buram buram Anadolu kokar ve şöyle devam eder. Küpeleri ağır düşer kulaktan, zülüfleri tel tel etmiş yanaktan. E hani türban? Rakıya biraya karşıysan, aman yarim gez de gel, sarhoşum ben çözemem, düğmelerin çöz de geli, nerenle dinledin birader? Atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benimi, Fransızlara mı söyledi? Doyulur mu, doyulur mu, canana kıyılır mı, cananına kıyanlar, hakkın kulu sayılır mıyı anlasaydı bu memleket, kadın cinayetleri olur muydu? Seviştiğimde mutlu olurum, sevgisiz imanı nasıl bulurum, böyle inandım, böyle bilirim, sevişmek ibadettir, sevgi imandır diyordu mesela. El ele tutuşup parkta oturan gençlere bile fuhuş diyorsun hala. Ne diyeceksin bu kadar malı, işte görünüyor dünyanın halı. Kime diyordu bunu sence? Aman kader kader derler de bu nasıl kader? Kime soruyordu? Alt kültürüz, üst kültürüz, etnik kökeniz, aynı sazın teliyiz filan da. Türkü söyler dillerimiz, ne güzeldir ellerimiz, bağlamada tellerimiz, türkü sever, türkü söyler, türküm diyen, demiyor muydu? Atı olan el atına biner mi, yiğit olan ikrarından döner mi? Ali Boş. Zeki Müren halk müziğimizi nakış nakış işlemişti, telifini ödeyip Aşık Ali İzzet'in Mühür Gözlüm şiirini satın almış, aranjman olarak okumuştu. Şarkıyı Zeki Müren'in filminde seyrettim, sazı alıp köylü yüreğimle ezgiledim, köy düğünlerinde söyledim. Bir zaman geçti, son model bir araba geldi. Zeki Müren seni İzmir fuarına çağırıyor dedi, gittim. Bir ay çaldım, telif hakları bana ait olan şarkıyı nasıl çalarsın diye tek kelime etmedi. Bir gün biri geldi, Zeki Müren seni çağırıyor dedi, gittim. Gazino patronuyla aynı masada oturuyor. Ayağa kalkıp abi hoş geldin dedi. Önünde viski var, ne içersin dedi, rakı dedim. Türkiye başladı, tarif etmem imkansız. İkinci dörtlüğü yakaladım, devam ettim. Gene ayağa kalktı, olamaz böyle ses diyerek başını duvarlara vurdu. Rahmetliye çok şey borçluyum. Biri yüreğim köylü diyen mahcup bozkır çocuğu, öbürü sözde erkeklerin kıvır kıvır kıvırdığı ülkemde, cinsel kimliğini saklamadan sahneye apartman topuk mini etekle çıkma cesaretini gösteren mangal yürek şehirli. Türkülerini dinlediğinizden eminim de, emin misiniz Neşet Ertaş'ı kavradığınızdan? Açılım maçılım ayaklarıyla, Kendilerine destek veren halk ozanı gibi göstermeye çalıştılar onu. Kendilerine oy vermeyenlerin panzehiri olarak sunmaya çalıştılar. Rahatsız edilmesin, polemiklere maruz kalmasın diye rahmetli olana kadar bugüne dek satır yazmadım. İzmirli olmuştu. Ömrünün 30 senesini yurt dışında geçirip neden 16 sene önce İzmir'den ev aldığını, neden 3 sene önce İzmir'e yerleştiğini çoğunuzun ilk kez okuyacağı şu şiirinde anlatmıştı. Gezdim tüm dünyayı gördüm, güzel İzmir sana geldim. Benim şirin güzel yurdum, güzel İzmir sana geldim. Güzelsin, asil duruşlu, medenisin, hoşgörülü. Olduğun gibi içli dışlı, güzel İzmir sana geldim. Gönüllere ışık saçan, unutamaz görüp geçen, gariplere kucak açan, güzel İzmir sana geldim. Kimdir necidir sormayan, kimseyi hakir görmeyen, insanlıktan ödün vermeyen, güzel İzmir sana geldim. Nice yıllar çok uzağım, seni seviyor yüreğim, güzel yurdum son durağım, güzel İzmir sana geldim. Dedim ya, anlamazdın. Neşet Ertaş 1938'de Kırşehir Çiçek Dağı'nda dünyaya geldi. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisiydi. Saz çalmayı babasından öğrendi. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül isimli ilk plağını 1957'de çıkardı. Babasına ait bir türküydü. 1978'de alkol ve sigara yüzünden parmakları felç oldu. Almanya'ya gitti, tedavi oldu. Cumhurbaşkanı Demirel tarafından verilen devlet sanatçısı unvanını halkın sanatçısıyım diyerek kabul etmedi. TBMM Üstün Hizmet Ödülünü kabul etti. UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi envanterine dahil edildi. 2012'de İzmir'de vefat etti. Kırşehir'de toprağa verildi. Şero Sayın ahalimiz evet dedi, HSYK reformu yapıldı. Bismillah, 20 makam aracı alındı. Yeni bina verildi, 24 saat korumalı, güvenlik kameralı. Gerçi sıkış tepiş oldu. 20 üye çalışacaktı, bina sadece 17 katlıydı. Odalar tefriş edildi, hepsine sekreter verildi, hepsine şoför verildi. İkişer bin lira zam yapıldı. Anıtkabir'e gittiler. Önde Adalet Bakanı'nın Mercedes'i, arkasında konvoy halinde Renault'lar. Bahçeye park ettiler yan yana. Bir saydılar ki 20 tane Renault var. Panik çıktı. Bakan ve müsteşar dahil 22 üyeyiz. Mercedes burada. 20 tane Renault da burada. 22. nerede diye telaşlandılar. Meğer müsteşar Audi'siyle gelmişti. HSYK'ya yeni atandıkları için tecrübesizdiler, bilmiyorlardı. Bizim Adalet Bakanlığı müsteşarları hep Audi'ye binerdi. Emekli olduklarında da götürürlerdi. Yeni gelene yeni Audi alınırdı. Neyse, çelenk bıraktılar. Hep beraber geri döndüler. Önde Mercedes, arkasında Audi, onun arkasında 20 tane Renault, camlar füme, oturup güzel güzel çalıştılar, savcı Murat'ı Ovacık'a gönderdiler. Gitti işbaşı yaptı, bismillah suikast ihbarı vardı. Koruma istedi, verilmedi. Kapıya polis kulübesi dikelim, hedef olur denildi. Hiç olmazsa kamera koyun, konulmadı. Bari kendi kendimi koruyayım. Bir aydır tabanca bekliyordu. Hakimlerin de yok. Öbür savcının da yok. İlk geleni indireceklerdi. Murat geldi. Göz göre göre bile bile şehit edildi. Hal böyleyken Şero enselendi. KDV hariç 55 trilyon liracığa mal olan 63 dönümcüklük yeni binasına taşınan Anayasa Mahkemesi, CHP mensubu Şero'ya 15 lira 44 kuruşluk kedi kumu ve süt alınmak suretiyle devletin zarara uğratıldığını tespit etti. Ki daha önce bir başka başsavcı meselesinde Garfield gözaltına alınmıştı. Ve bu satırların yazıldığı dakikalarda siz hala Adalet Sarayı'ndan çıkacak balyoz kararını merak ediyordunuz. Neyi merak ediyorsunuz kardeşim? Hepsi şerorist işte. Şero, Türkiye'nin en ünlü kedisi, 2005'te CHP Genel Merkez Binası'nın şantiyesinde dünyaya geldi. İnşaat işçileri tarafından beslendi. Bina hizmete girdikten sonra çevreden ayrılmadığı görülünce içeriye alındı. Deniz Baykal tarafından kötü kedi Şerafettin'den esinlenerek Şero ismi verildi. Partinin maskotu oldu. 2008'de böbrek rahatsızlığı nedeniyle ciddi badire atlattı, ameliyat oldu. 14 gün hastanede yattı. CHP çalışanlarından Ayşe Dinler tarafından gönüllü olarak bakımı üstlenilen Şero, bu kitabın piyasaya çıktığı 2016 itibariyle 11 yıldır CHP Genel Merkezi'nde yaşıyordu. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 73.